Kocamış da olsa Sara da pofurdaya pofurdaya sürçmeden yavaşlamadan gidiyordu. Bütün gün eğer altında dolaşmıştı. Şimdi efendisinin bir an önce çadırını ulaştırdıktan sonra dereden serin bir su içmek, bacaklarını dinlendirmek ve ay ışığında otlamak istiyordu. Derenin dirseğini döndüler. İşte avın, işte beyaz çadırlar, ocaklardan kıvrıla kıvrıla yükselen dumanlar. Raymalı aga çadırına gelince attan indi ve hayvanı bir kazığa bağladı. Hemen çadıra girmemiş, dışarıda ocağın başında oturup biraz dinlenmek istemişti. İşte bu sırada bir komşu çocuğu geldi yanına. Raymalı aga, sizi çadıra çağırıyorlar dedi. Kim çağırıyor? Bizimkiler, barak baylar. Raymalı aga çadıra gitti. Eşikten içeri adımını atar atmaz aşiretin ileri gelenlerini gördü. Yarım ay şeklinde sıralanıp oturmuşlardı. Kardeşi Abdülhan da vardı bunların arasında. Biraz kenarda kalmış, asık suratını yere eğmiş, öylece duruyordu. Gözlerini kaldırıp bakmadı bile. Belli ki bakışlarında gizlemek istediği bir şey vardı. Raymalı aga çadırında toplananları selamladı. Selamun aleyküm, hayrola, bir şey mi var? Seni bekliyorduk dedi meclisin aksakalı. Beni bekliyor idiyseniz işte geldim. Geçip aranıza oturayım bari. Dur orada. Kapının ağzında kal. Oraya diz çök bakalım. Bu da ne demek oluyor? Bu çadırın sahibi benim. Hayır, artık sen değilsin. Aklını yitirmiş bir ihtiyar hiçbir şeyin sahibi olamaz. Ne demek istiyorsunuz siz? Şunu istiyoruz. Artık toydan toya, şölenden şölene gitmeyecek, serseri hayatına son vereceksin. Toyda yaşına başına bakmadan birlikte yüz kızartıcı şarkılar söylediğin o kızı aklından çıkarıp atacaksın. Bizi rezil rüsva ettin. Şimdi diz çöküp pişmanlık duyduğunu söyleyecek, bir daha böyle şeyler yapmayacağına dair yemin edeceksin. Bir daha asla asla görmeyeceksin onu. Siz boşuna nefes tüketiyor, boşuna konuşuyorsunuz. Yarın değil öbür gün onunla panayırda buluşacak, bütün halkın karşısında çalıp söyleyeceğiz. Bizi rezil edecek. Daha vakit varken sözünü geri al. İyice bunamış bu adam. Aklını oynatmış. Aksakalların başı bağırdı. Susun. Birazdan konuşmayın. Ey Raymalı aga, bütün söyleyeceklerim bu kadar mı? Evet. Duydunuz değil mi barak baylar? Bu günahkar kardeşimizin cevabını? Evet, duyduk. Pekala. Şimdi benim söyleyeceklerimi dinleyin. Önce sana söylüyorum talihsiz Raymalı. Ömür boyu dolaşıp durdun, bir baltaya sap olamadın. Tek varlığın şu kocamış atın oldu. Toydan toya, şölenden şölene koştun, tambur çaldın, herkesin maskarası oldun. Yalnız başkalarını eğlendirmekle geçti günlerin. O zaman seni hoş gördük, gençtir, zaman aklını başına alır dedik. Ama bugün ne görüyoruz? Senin yaşında bir insanın artık köşesine çekilip ölümü düşünmesi gerekirdi. Sen öyle yapmıyor, başkaları için alay konusu, bizler için yüz karası olduğunu düşünmeden, yaşına başına bakmadan bir genç kızla düşüp kalkıyor, çapkınlık ediyorsun. Geleneklerimizi, törelerimizi hiçe sayıyor, bizim öğütlerimizi de kabul etmek istemiyorsun. Bundan dolayı Tanrı senin cezanı verecektir. Suç senin, ceza da senin. Şimdi sana sesleniyorum Abdülhan, ayağa kalk. Sen bu adamın aynı anadan, aynı babadan doğma kardeşisin. Bizim de desteğimiz ve umudumuzsun. Biz bütün barak baylar seni bucak başkan olarak görmek istiyoruz. Ama ağabeyin çıldırmış olacak, ne yaptığını kendisi de bilmiyor ve bu davranışlarıyla da senin seçilmeni zorlaştırıyor. Bu kaçıp bizim haysiyetimizi beş paralık etmeden, onun yüzünden başkaları yüzümüze tükürmeden ve barak bayları gülünç duruma düşürmeden onu yola getirmek için gerekeni yapmak sana düşer. Buna hakkın var. Onun davranışları yüzünden sana bu hak verilmiştir. Raymalı aga Abdülhan'dan önce atıldı ve şunları söyledi. Hiçbirinizin peygamberlik, hakimlik taslamaya hakkınız yok. Burada bulunan herkese acıyorum. Burada bulunmayıp sizin gibi düşünenlere de acıyorum. Tartışması bile yapılamayacak bir konu hakkında karar vermek, hüküm vermek gibi bağışlanmaz bir hata ediyorsunuz. Siz bu dünyada gerçeğin nerede olduğunu, gerçek mutluluğun nerede bulunduğunu bilmiyorsunuz. Duygu bir şarkıdan başka bir şey değilse şarkı söylemek niçin ayıp olsun? Aşk varsa ve hele aşık olmak Allah vergisi ise niçin ayıp olsun? Dünyada en büyük sevinç aşık olanın sevinci, sevmek sevilmek sevinci değil midir? Sizler bana şarkı söylediğim için, geçkin yaşımda başıma gelen aşkı, o yüce sevgiyi geri tepmediğim için çıldırmış, bunamış diyorsanız, ben de sizin yanınızda bir dakika durmam çeker giderim. Herkese bir yer vardır bu dünyada. Atım Saralay'a biner, sevgilimin yanına giderim. Oradan da onunla birlikte başka dünyalara göçeriz. Ta ki şarkılarımız, türkülerimiz ve bizim davranışlarımız sizi rahatsız etmesin. O ana kadar konuşmadan duran Abdilhan yerinden fırladı ve bağırdı. Hayır, hiçbir yere gitmeyeceksin. Adım bile atmayacaksın. Panayır, toy, düğün yok artık. Aklın başına gelinceye kadar bırakmayacağız seni. Bunları söyledikten sonra yaşlı aşığın elinden tamburu kaptığı gibi yere çaldı. Azgın boğanın bakıcısını ayakları altına alıp üzerinde tepilmesi gibi zıplaya zıplaya parçaladı o nazik aleti. Al sana, al işte. Çalgı malgı yok artık. Hey siz, şuradaki o kocamış atı Saralay'ı getirin buraya. Dışarıda bekleyen birkaç kişi biraz ileride bağlı duran Saralay'ı çözdüler. Eğerini çıkarıp atın şuraya. Söyleneni yaptılar. Abdilhan daha önce oralarda bir yere sakladığı baltayı aldı ve bununla eğeri parça parça etti. İşte böyle. Şimdi hiçbir yere gidemezsin. Eğeri parçaladıktan sonra öfkesi geçmemiş, atın kolanını, gemini, üzengi kayışlarını da parçalamış, etrafa savurmuştu. Zavallı Sarada da korktu. Titremeye, olduğu yerde tepinmeye başladı. Kendi başına da aynı şeyin geleceğini hissetmiş gibiydi. Saralay'a binecek, panayıra gideceksin ha? Git bakalım, gör şimdi ne oluyor. Göz kapayıp açıncaya kadar bir zamanda o birkaç kişi Saralay'ı yere devirdi. Ayaklarını bir araya getirip sımsıkı bağladılar. Abdülhan hayvanın başını tutup geriye kanırdı ve elindeki keskin bıçağı savunmasız kalan hayvanın gırtlağına dayadı. Raymalı Aga var gücünü kullanarak kendisini tutanların kollarından sıyrıldı ve ileri atılıp bağırdı. Dur, öldürme hayvanı! Fakat geç kalmıştı. Bıçağın altından fışkıran sıcak kan yüzüne çarptı ve gün ortasında bastıran karanlık gibi gözlerine doldu. Saralan'ın kanına bulanmış olarak sendeliğe sendeliğe ayağa kalkan Raymalı Aga aşağılanmış olmanın, mahzun sesiyle ve gömleğinin ucuyla yüzünü gözünü silerek ''Ne yaparsanız yapın engel olamazsınız. Yürüyerek de sürünerek de olsa gideceğim.'' Abdülhan atın kesik boğazı üstünden başını kaldırdı ve sırıtarak ''Hayır, yaya da gidemeyeceksin.'' dedi. ''Hiçbir yere adım atamayacaksın. Hey, yakalayın onu. Görmüyor musunuz, delirmiş. Bağlayın elini kolunu. Yoksa birimizi öldürür.'' Bağırışmalar çağrışmalar oldu. Herkes birbirine girdi. ''İpi ver, kıvır kollarını. İyice sık. Aman tanrım, delirmiş gerçekten. Vallahi oynatmış. Şu kayın ağacına götürün. Çek, çek, sürükle. Çabuk olun, çabuk.'' Ay ta yukarılara kadar yükselmişti. Yeryüzü, gökyüzü sessizlik içindeydi. Bu sırada bir takım şamanlar çıka geldi. Ortaya bir meydan ateşi yaktılar ve bu ateşin etrafında vahşi danslarını yaparak büyük yırcının aklını karıştıran, zihnini karartan kötü ruhları kovmaya çalıştılar. Raymalı Aga ise elleri arkasına, kendisi kayın ağacına sımsıkı bağlı öylece duruyordu. Sonra Molla geldi. Delirdiği söylenen Raymalı Aga için dualar okuyarak onu selamete erdirmesini diledi Tanrı'dan. Raymalı Aga elleri arkasına, kendisi kayın ağacına sımsıkı bağlı öylece duruyordu. Öylece ağaca bağlı dururken kardeşi Abdilhan'a şu türküyü söyledi. Gece biterken son karanlığını da alıp götürür. Güneş doğar, gündüz olur yeniden. Ama benim ışığım yok artık, hiç olmayacak. Sen söndürdün güneşimi. İçi kara mutsuz kardeşim Abdilhan. Beni ömrümün kışında Tanrı'nın lütfettiği o aşktan mahrum ettin diye övünme, sevinme. Yüreğimin son atışına, son nefesine kadar duyacağım mutluluğu. Sen ne bilir, ne anlarsın Abdilhan. Ellerimi, kollarımı şu ağaca sımsıkı bağladın. Ama orada duran ben değilim, sadece bedenimdir zavallı kardeşim Abdilhan. Benim ruhum rüzgar olup uzaklara gitti, sonra yağmur olup toprağa karıştı. Sevgilimden asla ayrı değilim, ben onun saçlarıyım, nefesiyim. Sevgilim gün doğarken uyandığında bir dağ keçisi olup ineceğim dağlardan. Bir kayaya çıkıp dikilecek, onun çadırdan çıkmasını bekleyeceğim. O ocağı yaktığı zaman ateşinin dumanı olacağım. Çevresinde dolanacağım. Atını dört nala sürüp giderken, dere geçidini geçerken, su olup atının toynakları altından sıçrayacağım. Yüzüne, ellerine serpileceğim. Sevginim türkü söyleyen de onun sesi türküsü olacağım. Şafak sökerken başının üzerindeki ağaç yapraklarının hafif fışırtısını duydu. Sabah olmuş, ortalık aydınlanmıştı. Raymalı Aga'nın aklını oynattığını işiten komşu ve akrabaları merak edip geldiler. Atlarından inmeden biraz uzağında durup ona baktılar. Raymalı'nın elbisesi lime lime olmuştu. Kolları arkasına, gövdesi kayın ağacına sımsıkı bağlıydı. Karşısında durup kendine bakanları görünce sonradan büyük bir üne kavuşacak, dilden dile dolaşacak olan şu şarkıyı söyledi. Kara kara dağlardan göç inen de çöz ellerimi kardeşim Abdilhan. Morlu morlu dağlardan göç inen de bırak beni gideyim kardeşim Abdilhan. Ah, nereden bilirdim, nasıl bilirdim ellerimi senin bağlayacağını, ayaklarımı senin bağlayacağını. Kara kara dağlardan göç inen de, morlu morlu dağlardan göç inen de, çöz ellerimi kardeşim Abdilhan, ben göklere çıkacağım o zaman. Kara kara dağlardan göç inen de, panayıra gelemedim Begimay. Morlu morlu dağlardan göç inen de, beni panayırda bekleme Begimay. Seninle birlikte panayırda mani söyleyemeyeceğiz. Ne ben geleceğim oraya ne Saral'a. Kara kara dağlardan göç inen de, morlu morlu dağlardan göç inen de, panayırda beni bekleme Begimay, ben uçmaya varacağım Begimay. İşte Raymalı Aga efsanesi budur. Yedigey ana beyit yolunda Kazankapı son yolculuğunu uğurlarken nice analarla birlikte bu efsaneyi de hatırlamıştı. 11. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir, gider gelirdi. Bu yerlerde demir yolunun her iki yanında ıssız, engin, sarı kumlu bozkırların sarı özeyi sarı özek uzar giderdi. Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorsa, bu yerlerde de mesafeler demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenler ise doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir, gider gelirdi. Büyük Malakumlu Çap Deresi'nin kızıl kumlu yatağını geçtikten sonra bir zamanlar Nayman Ana'nın Mankurt oğlunu aradığı yerlere gelmişlerdi. Artık ana beyte çok yakındılar. Yedigey sık sık saatine ve sonra sarı özek üzerinde dikili duran güneşe bakıyor, şimdilik her şeyin uz gittiğini düşünüyordu. Bu gidişle ölüyü zamanında defnedecek, cenaze aşına da rahat rahat yetişeceklerdi. Tabii onlar Boranlı'ya geldikleri zaman akşam olacaktı ama işlerin gündüz bitmesi önemliydi ve öyle olacağı anlaşılıyordu. Ne tuhaftı şu hayat. Kazankap ana beyitte yatacak, onlarsa köye dönüp cenaze aşı yerken iyi sözler söyleyip onu anacaklardı. Aynı düzende ilerliyorlardı. En önde Karanar'ın süslü eğerine kurulmuş Yedigey, onun ardında arabalı traktör ve sonra Belarus marka ekskavatör vardı. Bu cenaze alayı Melakum Duçap Vadisi'nden çıkıp ana beyit ovasına girmişti. Cenaze alayının biraz açığında, yanda kızıl tüylü yolbars koşuyordu. Dili bir karış sarkmıştı yolbarsın. Birden karşılarına hiç beklenmedik bir engel çıktı. Dikenli tellerle çevrilmiş bir çit, bir duvar vardı önlerinde. Yedigey tel örgüyü görünce olduğu yerde şaşırıp durdu. Hay aksilik diye geçirdi aklından. Üzengiler üzerinde doğrularak Karanar'ın sırtından sağa sola aktı. Ama sağda da solda da dikenli telden yapılmış engel uzayıp gidiyordu. Her 5 metrede bir toprağa sağlamca gömülmüş 4 köşe beton direklere birkaç sıra halinde sarılan dikenli teller geçit vermiyor, bu geçit vermez engelin ne başı görünüyordu ne sonu. Belki gerçekten yoktu başı sonu. Bütün bir alanı çepçevre kuşatıyor ve onlara geçit vermiyordu. Şimdi ne yapacaklar? Yollarına nasıl devam edeceklerdi? Traktör ve yol kazma makinesi de durdu. Sabitcan ve Uzun Adil Bay atlayıp indiler. Sabitcan elleriyle tel örgüleri göstererek bu da nesi dedi. Yoksa yanlış mı geldik? Hayır, niye yanlış gelecekmişiz? Ama bu Allah'ın belası dikenli tellerin nereden çıktığını bilemiyorum. Daha önce yok muydu bunlar? Yoktu elbet. Peki şimdi ne yapacağız? Nereden geçip gideceğiz? Yedigey bir cevap vermedi. O anda o da bilmiyordu ne yapacaklarını. Canı sıkılan Sabitcan traktörden başını uzatıp bakan Kalıbek'e bağırdı. Sustursana şu motoru, boş yere kafa şişirme. Traktör ve onun ardından yol kazma makinesi sustu. Büyük bir sessizlik kapladı bozkırı. Çıt yoktu. Yedigey suratı bir karış hala devesinin üstündeydi. Sabitcan ve uzun Adilbay onun yanında ayakta duruyor, Kalıbek ile Cumali araçlarında sürücü yerinde kımıldamadan oturuyorlardı. Rahmetli Kazangap'ın ak keçiye sarılı cesedi römorkta öylece duruyor, onun kızı Ayzade'nin kocası Ayyaş damatsa yanında bekliyordu. Bu fırsattan yararlanan kızıl tüylü köpek yolbars, traktörün tekerleğine yanaştı ve arka ayaklarından birini kaldırdı. Mavi gök altında uzanan engin sarı özek bozkırı, o baştan bu başa kadar hiçbir yerde ana beyte bir geçit vermiyordu. Dikenli tel duvarın önünde şaşıp kalmışlardı. Sessizliği ilk bozan uzun Adilbay oldu. Yedike, gerçekten daha önce yok muydu bu engel? Kesinlikle yoktu, ilk defa görüyorum. Herhalde bu bölgeyi uzay alanı için çevirmiş, yasaklamış olsalar gerek. Öyle olmalı. Öyle olmasa bunca zahmete, bunca masrafa katlanıp Allah'ın çölünü ne diye dikenli telle çevirsinler. Akıllarına her geleni yapıyor, başkalarına zarar verebileceklerini hiç düşünmüyorlar. Lanet olsun dedi Yedigey. Bu arada Sabitcan'ın homurdandığı da duyuldu. Şimdi bağırıp çağırmanın ne yararı var? Bu yola düşmeden önce araştırmak, soruşturmak gerekirdi. Ağır, sıkıntılı bir sessizlik çöktü. Yedigey Karanar'ın sırtından Sabitcan'a ters ters baktı. Yine de olabildiği kadar sakin görünmeye çalışarak ''Bak evlat, biraz sabret, canını sıkma. Evvelce burada tel örgü yoktu. Sonradan yaptıklarını nereden bilebilirim? Kimin aklına gelir?'' Sabitcan ona sırtını dönerek mırıldandı. ''Ben de onu diyorum işte.'' Yine sessizlik oldu ve bu sessizliği yine Adilbay bozdu. ''Şimdi ne olacak Yedike? Ne yapacağız? Mezarlığa girmenin bir başka yolu yok mudur?'' ''Var, var tabii. Sağda 5 kilometre ileride bir başka yol var.'' dedi Yedige o tarafa bakınarak. ''Gidelim oraya. Bir geçiş olmaması mümkün değil.'' Sabitcan tepeden bakıp yine homurdandı. ''Emin misin? Gerçekten var mı bakalım? Eğer yoksa daha beter olur. Sıkışıp kalırız burada.'' ''Var, eminim. Hadi binin araçlarınıza da vakit kaybetmeyelim boş yere.'' Yeniden yola koyularak tel örgü boyunca traktör ve yol kazma makinesinin patırtılarıyla ilerlemeye başladılar. Yedigey çok üzülmüş, bu beklenmedik durum onu biraz ümitsizliğe düşürmüştü. Her tarafı çitle çevirirler, sonra da mezarlığa giden yolu belirtecek bir işaret koymazlar diyor, canı sıkılıyordu. Yine de bütün ümidini yitirmiş değildi. Daha güneyde mutlaka bir geçit olması gerekiyordu. Yanılmamıştı. Tahmin ettiği yerde gerçekten de bir geçit vardı. Daha çok yaklaştıkları zaman Yedigey o geçidin açılır kapanır bir parmaklık olduğunu fark etti. Ama besbelli sağlam ve çok dikkatli korunan bir kapıydı bu. İki yanında kocaman beton direkler vardı. Biraz ileride yolun kenarında tuğladan yapılmış küçük bir yapı bulunuyordu. Yapının dışa dönük cephesi çevreyi iyi gözetleyebilmek için boydan boya camla kaplıydı. Ayrıca yapının damında iki projektör görünüyordu ki besbelli geceleyin girişi ve çevresini aydınlatmak için kullanılıyordu. Bu girişten içeriye doğru asfalt bir yol uzanıyordu. Bütün bunları gören Yedigey'in canı sıkıldı, şüpheye, endişeye kapıldı. Onlar kapıya yaklaşınca nöbet noktasındaki sarışın ve gencecik bir asker yanlarına geldi. Omuzunda namlusu aşağıya çevrilmiş bir makineli tüfek vardı. Gömleğini ve şapkasını düzelterek kapının önüne gelip durdu. Gayet ciddiydi ve duruşuyla da oradan geçilemeyeceğini belli ediyordu. Fakat Yedigey yolu kapatan engele kadar sokulunca ona selam vermek zorunda kaldı. Açık mavi çocuksu gözleriyle Yedige'ye bakarak askerce selamladı. ''Selam, kimsiniz? Nereye gidiyorsunuz?'' Askerin çocuksu ciddiliğini hafifçe gülümsemekten kendini alamayan Yedigey, ''Selam asker, yabancı değiliz, buralıyız biz. Büyüklerimizden biri rahmete kavuştu, mezarlığa gömmeye getirdik.'' Çocuk yüzlü asker, Karanar'ın hemen başı ucunda, koca dişlerini göstere göstere geviş getirmesinden korkup geri çekilirken, başını olmaz anlamında sallayarak, ''İzin belgeniz olmadan geçemezsiniz.'' dedi. ''Burası yasak bölgedir. Anlıyorum ama bizim mezarlığa gitmemiz gerek. Mezarlık şuracıkta zaten. Ölümümüzü gömüp hemen döneceğiz. Uzun sürmez.'' ''Olmaz. Sizi bırakamam. Yetkim yok.'' Yedigey göğsündeki savaş madalyaları ve nişanları görünsün diye devesinden eğildi. ''Bak evladım, biz yabancı değiliz. Boran istasyonundan geliyoruz. Adını duymuş olmalısın. Yerlisiyiz buranın. Mezarlıktan başka yere gitmeyeceğiz ki.'' ''Anlıyorum ama elimden bir şey gelmez.'' Böyle diyen nöbetçi omuz silkerek nazik, samimi bir konuşmaya başlamıştı ki Sabitcan onun sözünü keserek önemli bir adam olduğunu belirtmek ister gibi tepeden konuşarak sordu. Ne oluyor burada? Mesele nedir? Ben sendika bölge sovyet üyesiyim. Niye durdurulduk? Çünkü buradan geçemezsiniz. Nöbetçi yoldaş, tekrar ediyorum. Ben sendika bölge sovyet üyesiyim. Kim olduğunuz beni ilgilendirmez. Giremezsiniz. Nedenmiş o? Dedi Sabitcan bozularak. Yasak bölge de ondan. Öyleyse ne çene çalıp duruyorsunuz? Çene çalan kim? Devesinin üzerindeki şu saygıdeğer beye durumu açıklıyorum. Sizinle konuşmuyorum bile. Zaten yabancılarla konuşmam da yasak. Nöbetteyim ben. Demek mezarlığa girmek imkansız. Evet, imkansız. Yalnız mezarlığa değil, hiçbir yere gidemezsiniz buradan. Sabitcan sinirlenmişti. Yedigey'e dönerek öfkeli öfkeli konuştu. Ta baştan biliyordum zaten. Buralara kadar gelmenin iyi olmayacağını biliyordum. Ama beyimiz bir ana beyit tutturdu, başka bir şey demedi. Ana beyitmiş. Al sana ana beyit, gör hayrını. Böyle dedikten sonra hiddetle yere tükürdü ve homurdanı homurdanı uzaklaştı. Yedigey nöbetçinin yanında onun böyle davranışından utanmıştı. Babacan bir tavırla konuştu. Onun kusuruna bakma evlat, dedi. Elbette sen görevini yapıyorsun. Ama biz bu ölüyü nereye gömeceğiz şimdi? Bir odun parçası değil ki rastgele bir yere bırakalım. Siz de haklısınız ama benim elimden bir şey gelmez. Ben bana emredilenleri yapmak zorundayım. Buranın baş sorumlusu da ben değilim. Yedigey'in canı sıkılmıştı. Bu defa başka şey sordu ona. Evet evlat, çaresizlik içindeyiz desene. Sen nerelisin bakalım? Genç nöbetçi böyle bir soru sorulmasına hem şaşırmış hem çocukça sevinmişti. Bulunduğu yörenin Rus ağzıyla O harflerini uzata uzata cevap verdi. Ben Vologdalıyım amca, dedi. Peki sizin Vologda'da da mezarlıklara nöbetçi koyuyorlar mı? Hiç öyle şey olur mu amca? Bizim orada mezarlığa istediğin zaman girip çıkarsın, kim ne karışır? Ama burada mesele başka. Yasak bölge burası. Görüyorum ki amca sen de askerlik yapmışsın. Hatta cephede vuruşup madalyalar kazanmışsın. Onun için görevin ne olduğunu bilirsin. İstesen de istemesen de emre uyacaksın. Bunda çok haklısın evlat. Ama biz şimdi bu ölüyle nereye gidebiliriz? Bir süre sustular. Sonra mavi gözlü, sarı saçlı genç asker başını üzüntüyle sallayarak "Hayır amca," dedi. "Geçmenize izin veremem. Buna yetkim yok." Yedigey ona verecek cevap bulamıyordu. Üzgün bir sesle ne yapalım diyebildi. Sonra da şaşkın şaşkın bekledi orada. Yüzünü çevirip arkadakilere bakmayı utanıyordu. Kızgınlığı gittikçe artan Sabitcansa orada yol kazma makinesinin yanında uzun Adilbay'la bağıra bağıra konuşuyordu. Ta başından söylemiştim. Ölüyü bu kadar uzak bir yere getirmenin ne gereği vardı? Gelenek görenek diye boş inançlarınızla herkesin başını derde sokuyorsunuz. Bir ölüyü oraya ya da şuraya gömmüşsün ne fark eder? Yo, ille de ana beyte gömülecek. Bir de bana sen çek git işine, sen olmadan da gömeriz demiştiniz. Hadi gömün bakalım. Uzun Adilbay ona tek kelime söylemeden yanından uzaklaştı. Açılır kapanır parmaklarının önünde duran nöbetçiye yaklaşarak bak dostum, dedi. Ben de askerlik yaptım. Emir, komuta nedir bilirim. Kulübede telefon var mı? Elbette var. Öyleyse nöbetçi amirine telefon et, bölge halkından birkaç kişinin ana beyit mezarlığına gitmek istediklerini söyle. Ne dedin, ne dedin? Ana beyit mi? Evet, ana beyit. Bizim mezarlığın adı ana beyittir. Ona telefon et dostum. Yapılacak tek şey bu. Belki o bize izin verir. Senin hiç şüphen olmasın ki bizi mezarlıktan başka bir şey ilgilendirmiyor. Nöbetçi alnını karıştırdı, ağırlığını bir ayağından öbürüne vererek düşünmeye başladı. Uzun Adilbay da isteğini tekrarladı. Tereddüt edecek bir şey yok. Bu yapacağın nizamnameye uygundur. Nöbet tuttuğun yere yabancılar geliyor. Sen de onun nöbetçi amirine haber veriyor, isteklerini bildiriyorsun. Hepsi bu. Hem görevinde böyle yapmanı gerektirir. Sen sadece görevini yapmış olacaksın. Daha ne bekliyorsun ki? Peki öyleyse, dedi nöbetçi. Telefon ederim. Ama nöbetçi amiri nöbet yerlerini dolaşır hep. Bölgede çok geniş, bulmak kolay olmaz. Ben de geleyim telefon kulübesine. Konuşurken sana soracağı şeylere hemen cevap veririm. Pekala, gel öyleyse. İkisi birden telefon etmek için o küçük kapıya girdiler. Kapı açık kaldığı için dışarıda duran Yedigey işitti konuşulanları. Nöbetçi bir yere telefon ediyor, aradığını orada bulamayınca başka bir yeri arıyordu. Hayır, hayır, nöbetçi amirinin kendisini arıyorum. Evet, evet, kendisini. Önemli bir iş için. Onlar telefonda nöbetçi amirini bulamadıkça Yedigey'in can sıkıntısı artıyor, sinirleniyordu. Birdenbire ters gitmeye başlamıştı işleri. Bu nöbetçi amiri de nereye kaybolmuştu şimdi? Sonunda buldular ve genç nöbetçi heyecanlı ve çın çın öten bir sesle konuştu. ''Yoldaş Teğmen, yoldaş Teğmen.'' Sonunda nöbetçi amirine meseleyi anlattı. Bölge halkından birkaç kişinin cenazelerini yasak bölgedeki eski mezarlığa götürmek istediklerini söyledi. Yedigey heyecanla dinliyordu konuşmayı. Teğmen bırak geçsinler dese bitecekti bu iş. Doğrusu pek becerikliydi Uzun Adilbay. Kafası çalışıyordu. Ama konuşma uzadıkça uzuyor ve nöbetçi de yalnız sorulara cevap veriyordu. Evet, kaç kişi mi? 6 kişi, bir de ölü 7. Ölen ihtiyar biriymiş. Başlarındaki adam bir deveye binmiş. Onun ardında römorklu bir traktör, bir de yol kazma makinesi var. Evet, bunları mezar kazmak için getirmişler. Nasıl? Ne diyeyim onlara? Hayır mı diyeyim? İzin vermiyor musunuz? Evet, dinliyorum. Baş üstüne. Bu sırada Ahize'yi Adilbay elini almış ve şimdi onun sesi duyulmaya başlamıştı. Yoldaş Teğmen, kendinizi bizim yerimize koyun. Boranlı istasyonundan geliyoruz. Şimdi nereye gidebiliriz ki? Biz buralı insanlarız. Hiçbir kötü niyetimiz olamaz yoldaş Teğmen. Sadece ölümümüzü gömmek ve hemen dönmek istiyoruz. Nasıl? Efendim? Tabii, kendiniz gelirseniz daha iyi olur. Gelin, yanımızda bir de büyüğümüz var. Eski savaşçılardan. Onu anlatırsınız. Adilbay canı sıkılmış, suratı asılmış olarak çıktı dışarı. Teğmen'in biraz sonra geleceğini, kararını gelince vereceğini söyledi. Onun ardından nöbetçi de gelip aynı şeyi söyledi. Genç nöbetçi duruma amirinin el koymasından dolayı rahatlamıştı. Şimdi kapının önünde nöbet yürüyüşüyle ileri geri gidip geliyordu. Yedigey düşünceli, kaygılıydı. Nereden bilebilirdi başlarına bunların geleceğini? Şimdi Teğmen'in gelmesini beklemekten başka bir şey gelmezdi ellerinden. Devesinden indi, hayvanı yol kazma makinesinin koluna bağladı, sonra yine kapıya geldi. Sürücüler Kalıbek ve Cumali bir yandan sigaralarını tüttürürken alçak sesle konuşuyorlardı. Sabitcan ise biraz açıkta sinirli sinirli dolaşıp duruyordu. Kazangap'ın damadı hala römorkta, cenazenin yanında oturuyordu. Yedigey'e seslendi. ''Ne oluyor Yedigey, bizi bırakacaklar mı?'' ''Elbette bırakacaklar. Nöbetçi amiri gelecek. Bir Teğmen'miş. Biz casus muyuz ki bırakmasınlar? Sen de in, biraz ayakların açılsın.'' Saat 3'e gelmişti ve onlar hala Anabeyt'e varamamışlardı. Oysa çok yakınındaydılar Anabeyt'in. Yedigey nöbetçinin yanına gitti. ''Evlat, komutanını çok bekleyecek miyiz?'' ''Hayır, hayır, yakında gelir. Arabayla gelecek. 10-15 dakika sonra burada olur.'' ''İyi, bekleriz. Bu dükkanlı seller ne zaman çekildi?'' ''Epeyce oluyor. Biz çektik otelleri. Bir yıldan beri buradayım ben. Tel örgüleri çekeli 6 ay kadar oldu sanırım.'' ''Anlıyorum. Ama ben bunu bilmiyorum. Ve bütün mesele de bundan doğdu. Cenazeyi buraya, bizim ana beyt adını taşıyan eski mezarlığımıza gömmekte ısrar eden benim. Onun için de kendimi suçlu sayıyorum. Ama rahmetli Kazangap büyük bir insandı. Aynı istasyonda onunla tam 30 yıl birlikte çalıştık. Ona son yolculuğunda saygıda kusur etmeyelim dedim. Böyle bir adam için en iyisini yapalım dedim.''